Langdon şaşkınlık içinde sessizce oturuyordu. Jackson Yer, büyük üstad. Eğer bu doğruysa büyük yankılar uyandıracaktı mutlaka. Ama Langdon bunu mantıklı buluyordu. Ne de olsa daha önceki tarikatın büyük üstadları sanatçı ruhlarıyla tanınan kişilerdi. Aralarında Leonardo da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Victor Hugo ve Paris'te ünlü ressam Jean Cocteau vardı. Neden Jackson Yer olmasın? O akşam son yerle buluşacağını düşününce Langdon'ın kuşkuları daha da arttı. Tarikatın büyük üstadı benimle görüşmek istedi. Neden? Sanattan konuşmak için mi? Böyle olduğunu sanmıyordu. Sonuçta Siyon tarikatının büyük üstadı kardeşliğin efsanevi kilit taşını torununa aktarmış ve ondan Robert Langdon'ı bulmasını istemişti. Çok garip. Langdon'ın hayal gücü son yerin davranışını açıklayacak koşulları tahmin etmeye yetmiyordu. Belki de son yer öleceğinden korkuyordu. Ama o zaman da sırrı bilen ve tarikatın güvenliğini garanti eden 3 Seneko daha vardı. Neden son yer böyle büyük bir riske girip kilit taşını torununa vermek istemişti? Üstelik ikisi iyi anlaşamıyorlardı ki. Bir de neden Langdon'ı yani bir yabancıyı işin içine katmıştı? Bu yapbozun bir parçası eksik diye düşündü Langdon. Cevaplar beklemek zorundaydı. Sophie ve Langdon motorun yavaşladığını duyunca başlarını kaldırıp baktılar. Lastikler çakıl taşlarının üzerinden geçti. Neden duruyoruz diye düşündü Langdon. Verne onları şehrin dışına, güvende olacakları bir yere götüreceğini söylemişti. Kamyon yavaşlamış ve anlaşılan epeyce bozuk bir yolda ilerlemeye başlamıştı. Sophie huzursuz gözlerle Langdon'a baktı. Kriptex kutusunu kapattı. Langdon ceketini giydi. Sonunda kamyon durdu ve kapılar açıldı. Langdon ormanlık bir alana park ettiklerini görüp şaşırdı. Verne yanlarına geldi. Gözlerinde tuhaf bir bakış, elinde de silah vardı. Çok üzgünüm dedi. Başka seçeneğim yok. Andre Verne elinde silahla çok garip görünüyordu. Ama gözleri kararlı bir ifadeyle parlıyordu. Langdon onu hafife almamak gerektiğini anlamıştı. Korkarım ısrar etmek zorundayım dedi Verne silahını onlara doğrultarak. Kutuyu bırakın. Sophie kutuyu göğsüne bastırdı. Bana büyük babamla dost olduğunuzu söylemiştin. Ben büyük babanın mal varlıklarını korumakla yükümlüydüm diye karşılık verdi Verne. Şimdi de bunu yapıyorum. Şimdi kutuyu yere bırak. Büyük babam bunu bana emanet etti dedi Sophie. Söylediğimi yap diye emretti Verne silahını kaldırarak. Sophie kutuyu ayaklarının dibine bıraktı. Langdon üzerine doğrultulan silaha baktı. Bay Langdon dedi Verne kutuyu bana getir. Bunu senden istiyorum çünkü seni gözümü kırpmadan vurabilirim. Langdon bankacıya inanamıyormuş gibi baktı. Bunu neden yapıyorsun? Neden olabilir? Müşterimin mal varlığını korumak için. Artık senin müşterin biziz dedi Sophie. Verne'nin gözlerinde buz gibi bir ifade belirdi. Mademoiselle Neveu, bu gece o anahtarı ve hesap numarasını nasıl elde ettiğinizi bilmiyorum. Ama işlediğiniz suçları bilseydim sizin bankadan çıkmanıza yardım etmezdim. Sana söyledim dedi Sophie. Bizim büyük babamın ölümüyle bir ilgimiz yok. Verne Langdon'a baktı. Ama radyoda sizin yalnız Jackson Yer'in değil 3 kişinin daha öldürülmesi nedeniyle arandığını söyleniyor.
Ne?
Langdon neye uğradığını şaşırmıştı. 3 cinayet daha mı? Bu sayı tesadüf olamazdı. 3 Seneko daha. Gül ağacından yapılmış kutuya baktı. Eğer 3 Seneko öldürüldüyse son yerin başka seçeneği yoktu. Kilit taşını birine aktarmak zorundaydı. Bu işi polis çözer dedi Verne. Sizi onlara teslim edeceğim. Bankam bu işe yeterince karıştı zaten. Sophie Verne'ye baktı. Bizi polise teslim etmek gibi bir niyetinin olmadığı ortada. Öyle olsa bizi bankaya geri götürürdün. Ama buraya getirip silah çektin. Büyük babanın benimle çalışmasının bir tek nedeni vardı. Mal varlıklarının güvenli ve gizli kalmasını sağlamamı istiyordu. Bu kutunun içinde her ne varsa polis soruşturmasında bir kanıt olarak kullanılmasına izin veremem. Langdon bana kutuyu getir. Sophie başını salladı. Yapma. Silah patladı. Langdon'ın üstündeki duvara bir kurşun saplandı. Lanet olsun. Langdon dona kalmıştı. Verne artık daha büyük bir güvenle konuşuyordu. Langdon, kutuyu yerden al. Langdon kutuyu eline aldı. Şimdi bana getir. Verne arka tamponun önünde durmuş nişan almıştı. Langdon elinde kutuyla açık kapıya doğru yürüdü. Bir şeyler yapmalıyım diye düşündü. Tarikatın kilit taşını başkasına vermek üzereyim. Ve ne emretti? Kutuyu kapının yanına bırak. Langdon başka seçeneğinin olmadığını düşünerek diz çöküp kutuyu kapının önüne bıraktı. Şimdi ayağa kalk. Langdon ayağa kalkmak üzereyken kapının yanındaki küçük mermi kovanını görüp durdu. Ayağa kalk ve kutudan uzaklaş. Langdon metal eşiğe bakıp duraksadı. Sonra ayağa kalktı ve bir adım geri çekildi. Duvara gidip arkanı dön. Langdon onun söylediğini yaptı. Verne kalbinin deli gibi çarptığını hissediyordu. Sağ eliyle silahı tutarken sol eliyle tahta kutuya uzandı. Kutunun ağır olduğunu fark edince iki elimi de kullanmam gerek diye düşündü. Rehinelerine bakarak riskleri hesaplamaya çalıştı. İkisi de kamyon kasasının öbür ucunda neredeyse 5 metre uzaktaydılar ve yüzleri ona dönük değildi. Verne kararını verdi. Silahı çabucak tamponun üzerine bırakıp iki eliyle kutuyu aldı ve yere bıraktı. Sonra da silahını kapıp içeri doğrulttu. Rehineler hiç hareket etmemişti. Harika. Şimdi geriye kapıyı kapatıp kilitlemek kalıyordu. Kutuyu yere koyup metal kutuyu tuttu ve kapatmak için çekmeye başladı. Sürgüye uzandı. Kapı gürültüyle kapanınca sürgüyü takmaya çalıştı. Ama birkaç santim hareket eden sürgü karşıdaki parçaya girmedi. Neler oluyor? Sürgüyü yeniden çekti ama yine olmadı. Mekanizma tam olarak çalışmıyordu. Kapı tam kapanmamış. Verne paniğe kapılarak kapıyı sertçe itti ama kıpırdamıyordu. Bir şey engel oluyor. Tam Verne omuz atmak için dönmüştü ki kapı birden dışarı doğru açıldı ve adamın yüzüne çarptı. Verne arka üstü yere düştü. Burnu çok acıyordu. Elini burnuna götürüp akan kanı sildi. Bu arada silah elinden fırlayıp gitmişti. Langdon onun yanında bittiğinde Verne ayağa kalkmaya çalışıyor ama hiçbir şey göremiyordu. Gözleri bulandı, tekrar düştü. Sophie bağırıyordu. Biraz sonra ortalığı egzoz dumanı ve toz kapladı. Verne motorun çalıştığını ve kamyonun çakıl taşlarını ezerek gittiğini duydu. Tahta kutu da gitmişti. Castel Gandolfo'dan ayrılan Fiat Sedan'ın arka koltuğunda oturan Aringarosa, kucağındaki çantadaki bonoların ağırlığını hissedince gülümsedi. Öğretmenle ne zaman değiş tokuş yapacaklarını merak ediyordu. 20 milyon euro. Bu para ondan çok daha değerli olan gücü satın alacaktı. Araba Roma'ya dönerken psikopos yine öğretmenin neden kendisiyle bağlantıya geçmediğini düşündü. Cep telefonunu çıkardı ve sinyal verip vermediğine baktı. Sinyal yoktu. Dikiz aynasından ona bakan şoför, "Cep telefonu burada çekmiyor," dedi. 5 dakika sonra dağlardan çıkmış olacağız, o zaman çeker." "Teşekkürler." Aringarosa birden telaşlandı. "Dağlarda çekmiyor mu?" Belki de öğretmen bu süre içinde ona ulaşmaya çalışmıştı hep. Belki de bir şeyler ters gitmişti. Cep telefonunun sesli mesajlarını kontrol etti, bir şey yoktu. Sonra öğretmenin kesinlikle sesli mesaj bırakmayacağını düşündü. Kendisi iletişim konusunda çok tedbirliydi. Dünyada hiç kimse açık konuşmanın sakıncalarını ondan iyi bilemezdi. Elindeki gizli bilgilere ulaşmasında elektronik dinleme sistemleri büyük rol oynamıştı. Bu yüzden her türlü önlemi alıyor. Ne yazık ki bu önlemler çerçevesinde öğretmen Aringarosa'ya da kendisiyle bağlantı kurabileceği bir telefon numarası vermemişti. "Ben seninle temas kurarım," demişti. "Telefonun hep yanında olsun." Aringarosa huzursuz olmuştu. Telefonu çekmediyse ve öğretmen onu sürekli aradıysa ne düşünürdü acaba? Bir şeylerin ters gideceğini düşünecek. Ya da benim bonoları alamadığımı sanacak. Psikopos terlemişti. Veya en kötüsü, benim paraları alıp kaçtığımı. Saatte 60 kilometre hızla gittikleri halde kamyonun ön tamponu yere sürtünüyor ve kıvılcımlar çıkarıyordu. "Yoldan çıkmamız gerek," diye düşündü. Çalışan tek farda kırılmış olduğu için nereye gittiklerini bile doğru dürüst göremiyordu. Ön koltukta oturan Sophie, elindeki gül ağacından yapılmış kutuya boş gözlerle bakıyordu. "İyi misin?" diye sordu Langdon. Sophie sarsılmış gibiydi. "Ona inanıyor musun?" "Üç cinayet konusunda mı?" "Kesinlikle. Bu birçok sorunun cevabını veriyor. Büyük babanın neden umutsuzca kilit taşını devretmeye çalıştığını, Faş'ın neden bu kadar ısrarla benim peşime düştüğünü açıklıyor." "Hayır, ben Verne'nin bankasını koruma konusunda söylediklerini kastetmiştim." "Sen ne düşünüyorsun?" "Kilit taşını kendisinin almak istediğini." Bu Langdon'un aklına gelmemişti hiç. Kutunun içinde ne olduğunu nereden biliyor? Kutu onun bankasındaydı. Büyük babamı da tanıyordu. Belki her şeyi biliyordur. Kaseyi kendisinin almak istediğine karar vermiştir. Langdon başını salladı. Verne öyle birine benzemiyordu pek. Deneyimlerim sonucunda öğrendiğim kadarıyla insanların kasenin peşine düşmesinin iki nedeni var. Ya çok hassaslar ve uzun süredir kayıp olan İsa'nın kadehini aradıklarına inanıyorlar. Ya da gerçeği biliyorlar ve tehdit ediliyorlar. Tarih boyunca birçok grup kaseyi yok etmiştir. Sessizliklerini tamponun sesi bozuyordu. Langdon endişeleniyordu aslında. Ama başka bir arabaya geçmeleri halinde dikkat çekeceklerini de biliyordu. Ben şu tamponu takmaya çalışacağım dedi. Kamyonu durdurdu. Sesler kesildi. Langdon kamyonun ön tarafına doğru yürürken çok gergindi. Kendisine yöneltilmiş bir namluya bakmak onu iyice sarsmıştı. Derin bir nefes aldı ve toparlanmaya çalıştı. Aranan biri olmak zordu zaten. Şimdi de sorumluluğun ağırlığını hissediyordu. Belki de tüm zamanların en önemli sırrına giden yola ilişkin talimatlar Sophie ile onun elindeydi. Bunun yanı sıra şimdi bir de kilit taşını tarikata iade etme olasılığının kaybolduğunu görüyordu. 3 cinayet daha işlenmiş olmasının anlamı çok kötüydü. Tarikattan dışarı sızma olmuştu. Tehlikedeydiler. Ya kardeşlik izleniyordu ya da içlerinde bir muhbir vardı. Bu da Sawyer'in kilit taşını Sophie ve Langdon'a aktarmasının nedenini açıklıyordu. Onlar tarikatın dışında kişilerdi ve tehlikede değillerdi. Kilit taşını kardeşliğe geri veremeyiz. Bir tarikat üyesi bulabilirlerdi belki ama bu kişinin düşman olma olasılığı da vardı. En azından o an için hoşlarına gitse de gitmese de kilit taşı Sophie ve Langdon'ın elindeydi. Kamyonun ön tarafı Langdon'ın tahmin ettiğinden daha kötü görünüyordu. Sol far hiç yoktu. Sağ farsa yuvasından fırlamış bir gözü andırıyordu. Langdon düzeltmeye çalıştı ama başaramadı. İyi haber ön tamponun tamamen düşmek üzere olmasıydı. Sıkı bir tekme yese kopabilirdi. Langdon bir yandan peş peşe tekme savururken bir yandan da Sophie ile yaptığı konuşmayı düşündü. Büyük babam telefonuma mesaj bırakmış demişti Sophie. Bana ailem hakkında bir gerçeği anlatması gerektiğini söylemiş. O anda bu bir şey ifade etmemişti. Ama işin içinde Sion tarikatı da olduğuna göre belki de ilgi çekici bir şey vardı. Tampon gürültüyle kopunca Langdon durup soluk aldı. Bundan sonra nereye gideceklerini düşündü. Kriptex'i nasıl açacaklarını ya da Sawyer'in bunu kendilerine neden vermediğini bilmiyorlardı. Ancak ne yazık ki hayatta kalmaları bu soruların cevaplarını bulmalarına bağlı gibiydi. Langdon karar verdi. Yardıma ihtiyacımız var. Profesyonel yardıma ihtiyacımız var. Kutsal Kase ve Sion tarikatı dünyasında bu tek bir kişi anlamına geliyordu. Önemli olan bunu Sophie'ye kabul ettirebilmekti. Sophie Langdon'ın gelmesini beklerken kucağındaki kutunun ağırlığını hissediyor ve için için şikayet ediyordu. Büyük babam bunu bana neden verdi? Kutuyu ne yapacağı konusunda hiçbir fikri yoktu. Düşün Sophie, kafanı kullan. Büyük baban sana bir şey söylemeye çalışıyordu. Kutuyu açıp kriptex'in üstündeki harflere baktı. Hak ettiğinin kanıtı. Bunda büyük babasının parmağı olduğunu hissedebiliyordu. Kilit taşı ancak buna değer bir kişinin takip edebileceği bir haritadır. Mutlaka büyük babasının işiydi bu. Kriptex'i kutudan çıkardı. Parmaklarını harflerin üzerinde gezdirdi. 5 harf. Harfleri teker teker çevirdi. Mekanizma yavaşça hareket etti. Diskleri seçtiği harfler silindirin iki ucundaki pirinç çubuklar arasında sıralanacak biçimde döndürdü. Harfler ortaya çok aşina olduğu bir sözcüğü çıkardı. Kade. Silindiri iki ucundan tutup hafif bir baskı uygulayarak yavaşça çekti. Kriptex açılmadı. İçeriden sirkenin sesi gelince çekmeyi bıraktı. Sonra yine denedi. Vinci. Yine hiçbir hareket olmadı. Sophie kaşlarını çatarak kriptex'i kutuya yerleştirdi ve kapağı kapattı. Dışarı Langdon'a bakınca bu gece yanında olduğu için ona minnet duydu. P.S. Robert Langdon'ı bul. Büyük babasının onu bu işin içine neden kattığını şimdi anlıyordu. Sophie büyük babasının niyetlerini anlayabilecek kadar donanımlı değildi. Büyük babası ona kılavuz olarak Robert'ı tahsis etmişti. Ona eğitim verecek özel bir öğretmendi o. Ne yazık ki o gece Langdon öğretmenlikten çok daha fazlasını yapmak zorunda kalmıştı. Bezufaş'ın hedefi haline gelmişti. Kutsal kaseyi ele geçirmeyi hedefleyen gizli bir güç de onu hedef alıyordu. Kase ne olacaktı? Bunu öğrenmek için hayatını feda etmeye değer miydi? Sophie çok merak ediyordu. Kamyon hareket ettiğinde Langdon daha rahat yol aldıklarını görüp sevindi. Versa'ya nasıl gidildiğini biliyor musun? Sophie ona baktı. Gezmeye mi gideceksin? Hayır, bir planım var. Tanıdığım bir din tarihçisi Versa'ya yakın bir yerde oturuyor. Tam olarak neresi olduğunu hatırlamıyorum ama bulabiliriz. Daha önce birkaç kez evine gitmiştim. Adı Lee Teabing. Eski bir İngiliz kraliyet tarihçisidir kendisi. Paris'te mi yaşıyor? Teabing'in hayattaki en büyük tutkusu kasedir. 15 yıl önce tarikatın kilit taşıyla ilgili söylentiler ortaya çıktığında Teabing kiliseleri araştırıp kilit taşını bulmak umuduyla Fransa'ya geldi. Kilit taşı ve kase konusunda kitaplar yazdı. Bu kutuyu nasıl açacağımız ve daha sonra ne yapacağımız konusunda bize yardımcı olabilir. Sophie'nin gözlerinde kuşku vardı. Ona güvenebilir misin? Hangi konuda? Bilgiyi anlayacağına dair mi? Ve bizi ispiyonlamayacağına. Ona polisin bizi aradığını söylemeyi düşünmüyorum. Biz meseleyi halledene kadar evinde kalmamıza izin vereceğini umuyorum. Robert, Fransa'daki bütün televizyon kanallarının haberlerde bizim fotoğraflarımızı yayınlamak için hazırlık yaptığının farkında mısın? Bezufaş, medyayı kendi lehine çok iyi kullanır. Bizim hareket etmemizi imkansız hale getirecektir. Aman ne güzel diye düşündü Robert. Fransız televizyonlarına ilk kez aranan bir adam olarak çıkacağım. Jonas Folkman buna çok sevinecekti. Langdon ne zaman haberlere konu olsa kitap satışlarında patlama yaşanıyordu. Bu adam iyi arkadaşım mı diye sordu Sophie. Langdon, Teabing'in özellikle bu saatte televizyon izlediğinden emin değildi. Ama yine de dikkate alması gereken bir soruydu bu. İçgüdüleri Teabing'e güvenebileceğini söylüyordu. Teabing'in ona iyilik borcu yoktu ama sonuçta kendisi iyi bir araştırmacıydı. Sophie de büyük babasının Sion tarikatının büyük üstadı olduğunu söylemişti. Teabing onlara yardım etmek için can atardı mutlaka. Teabing bizimle işbirliği yapabilir dedi. Bu ona bildiklerimizin ne kadarını söylemek istediğimize bağlı tabii. Faş bizim için para ödülü koymuş olabilir. Langdon güldü. Bu adamın paraya hiç ihtiyacı yok. Teabing bir mirasyediydi ve zengindi. Langdon onunla yıllar önce İngiliz radyo televizyon yayın şirketi aracılığıyla tanışmıştı. Teabing, BBC'ye Kutsal Kase'nin tartışmalı tarihini açıklayacak bir belgesel teklif etmişti. Yapımcılar bu teklife sıcak bakmışlardı. Ancak bu çok zor bir konu olduğu için kaliteli yayıncılık ilkelerine gölge düşmesinden çekinmişlerdi. Sonunda 3 uzman çağırmaya karar vermişlerdi. Bu uzmanlardan biri de Langdon'dı. BBC Langdon'ı Teabing'in Paris'teki evine göndermişti. Teabing ve Langdon Kutsal Kase konusunda uzun uzun konuşmuşlardı. Program yayınlandığında bütün kanıtlara karşın yaygın Hristiyan inancına ters olduğu için tepki toplamıştı. Programın etkisi Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzanmıştı. Langdon eski bir arkadaşı olan Philadelphia Katolik Piskoposundan üzerinde "Sen de mi Robert?" yazan bir kart almıştı. "Robert," dedi Sophie. "Bu adama güvenebileceğinden emin misin?" "Kesinlikle. Biz iş arkadaşıyız onunla. Paraya ihtiyacı yok. Ayrıca Fransız yetkililerden hoşlanmadığını biliyorum. Fransız hükümeti tarihi bir arazi satın aldığı için ondan çok yüksek bir vergi alıyor. Teabing, Faş'la işbirliği yapmaya can atmayacaktır." Sophie karanlık yola baktı. "Ona gidersek neler anlatacaksın?" Langdon sakin görünüyordu. "İnan bana, Lee Teabing, Kutsal Kase ve Sion tarikatı hakkında dünyadaki herkesten çok şey biliyordur." Sophie ona baktı. "Büyük babamdan da mı fazla?" "Kardeşliğin dışındaki herkesten demek istedim." "Teabing'in kardeşlik üyesi olmadığını nereden biliyorsun?" "Teabing bütün yaşamını Kutsal Kase hakkındaki gerçeği bulmaya çalışmakla geçirdi. Tarikatsa kaseyle ilgili her şeyi saklı tutmak konusunda kararlı. Çıkar çatışmasına benziyor." Langdon, Sophie'nin endişelerini anlıyordu. Son yer, kripteksi Sophie'ye vermişti. Sophie de ne yapacağını bilmediği halde, işin içine bir yabancıyı sokmakta tereddüt ediyordu. Saklı olan bilginin gücüne bakılırsa, bu yerinde bir içgüdüydü. "Teabing'e kilit taşından hemen söz etmek zorunda değiliz. Hatta hiç söz etmek zorunda olmayabiliriz. Teabing'in evinde saklanıp düşünebiliriz. Belki onunla kase hakkında konuşursan, büyük babanın bunu sana neden verdiği hakkında bir fikrin olur." "Bize," diye düzeltti Sophie. Langdon gururlandığını hissetti. Ama Sawyer'in kendisini bu işe neden dahil ettiğini hala merak ediyordu. Sophie, Bay Teeling'in nerede oturduğunu yaklaşık olarak biliyor musun diye sordu. Chateau Ville adında bir yer. Sophie şaşırmıştı. Chateau Ville mi dedi? Evet, orayı biliyor musun? Evet, önünden geçmiştim. Şatoların olduğu bölgede, buradan 20 dakika uzakta. Langdon kaşlarını çattı. O kadar uzak mı? Evet, böylece sen de bana kutsal kasenin gerçekten ne olduğunu anlatabilirsin. Langdon kaşlarını çattı. Sana bunu Teeling'in evinde anlatırım. Onunla ben efsanenin farklı alanlarında uzmanız. Bu yüzden ikimizin arasında hikayenin tamamını öğrenebilirsin. Langdon gülümsedi. Üstelik kase Teeling'in bütün hayatı. Kutsal kase hikayesini Lee Teeling'den dinlemek, izafiyet teorisini Einstein'ın kendisinden dinlemek gibi bir şey olmalı. Umarım Teeling bu saatte gelen misafirlerden rahatsız olmaz. Bu arada unutmayalım, kendisinin adı Sir Lee'dir. Teeling değişik bir yapıya sahiptir. York Sarayı'nın engin tarihini yazdıktan sonra kraliçe kendisine şövalye unvanını vermiş. Sophie dikkatle bakıyordu. Şaka yapıyorsun değil mi? Biz bir şövalyeyle mi karşılaşacağız şimdi? Langdon gülümsedi. Biz kasenin peşindeyiz. Kim bize bir şövalyeden daha fazla yardımcı olabilir? Chateau Ville tasarımını Lenotre'nin yaptığı dikdörtgen göl ve bahçeleriyle bir malikaneden çok mütevazı bir kaleye benziyordu. Langdon kamyonu garajın önünde durdurdu. Kapıdaki tabela İngilizceydi. Özel mülktür, girilmez. Teeling, evin kendine özgü bir İngiliz adası olduğunu göstermek ister gibi hem tabelaları İngilizce yazmış hem de kapının haberleşme sistemini kamyonun sağ tarafına, yani dünyanın İngiltere dışındaki her yerinde yolcu koltuğunun bulunduğu tarafa denk düşecek şekilde yerleştirmişti. Sophie yanlış taraftaki sisteme garip garip baktı. Ya şoför yalnız gelirse? Sorma. Langdon daha önce bu konuyu Teeling'le konuşmuştu. Her şeyin kendi ülkesindeki gibi olmasını istiyor. Sophie camını indirdi. Robert, sen konuşsan daha iyi olur. Langdon düğmeye basmak için Sophie'nin bulunduğu tarafa doğru eğildi. O sırada Sophie'nin parfümünün iç gıcıklayıcı kokusu çarptı burnuna. O eğilmiş beklerken küçük hoparlörde çalan telefon sesi duyulmaya başladı. Sonunda cızırtılar kesildi ve bir adam sinirli ses tonu ve aksanlı Fransızcasıyla cevap verdi. Chateau Ville, kimsiniz? Neredeyse Sophie'nin kucağına yatmış olan Langdon, ''Ben Robert Langdon'' dedi. ''Sir Lee Teeling'in dostuyum, yardımına ihtiyacım var.'' ''Efendim uyuyor.'' ''Ben de öyle, ben de uyuyordum. Onunla ne işiniz var?'' ''Özel bir mesele ama kendisini yakından ilgilendiriyor.'' ''Öyleyse yarın sabah sizi kabul etmekten memnun olacaktır.'' Langdon ısrar etti. ''Ama çok önemli. Şu anda Sir Lee uyuyor. Eğer dostuysanız onun sağlığının iyi olmadığını biliyorsunuzdur.'' Sir Lee Teeling çocuk felci geçirmişti. Bu yüzden koltuk değnekleriyle yürüyordu. Ancak son ziyaretinde Langdon, onun ne kadar hayat dolu ve renkli bir adam olduğunu fark etmiş, hasta olduğunu unutmuştu. Kendisine kaseyle ilgili yeni bir bilgi edindiğimi söyler misiniz? Bu bilgi sabaha kadar bekleyemez. Uzun bir sessizlik oldu. Sonunda biri konuştu. Sevgili dostum, sanırım sen hala Harvard saatine göre yaşıyorsun. Langdon gülümsedi. Lee, seni bu saatte uyandırdığım için özür dilerim. Uşağım bana kaseden söz ettiğini söyledi. Bunun seni yatağından kaldıracağını düşündüm. Kaldırdı da. Eski bir dostuna kapıyı açar mısın? Gerçeği arayanlar dosttan da ötedir. Onlar kardeş gibidir. Kapıyı açacağım. Ama önce yüreğinin doğruluğunu teyit etmem gerek. Bir şeref sınavı. 3 soruyu cevaplamak zorundasın. Langdon inledi. Buna katlanmak zorundayız dedi Sophie. Söylediğim gibi kendisi ilginç bir kişiliktir. İlk soru dedi Teeling. Sana çay mı yoksa kahve mi ikram edeyim? Langdon, Teeling'in Amerikalıların kahve alışkanlığı hakkındaki duygularını biliyordu. Çay diye cevap verdi. Earl Grey. Harika. İkinci soru. Süt mü şeker mi? Langdon tereddüt etti. Sophie onun kulağına süt diye fısıldadı. Sanırım İngilizler çayı sütlü içiyor. Langdon, süt dedi. Sessizlik. Şeker? Bir dakika. Son ziyaretinde kendisine ikram edilen acı içeceği hatırlayan Langdon, bu sorunun bir aldatmacı olduğunu fark etmişti. Limon dedi. Limonlu Earl Grey. Pekala. Teeling keyiflenmiş gibiydi. Son olarak en önemli soruyu sormalıyım. En son hangi yıl Harvard'lı bir kürekçi Henley'de Oxford'lu birini geçti? Langdon'un bu konuda hiçbir fikri yoktu. Ama bu sorunun tek bir nedenle sorulduğunu tahmin ediyordu. Tabii ki böyle bir rezalet hiç yaşanmadı. Kapı açılmıştı. Yüreğine inandım dostum, girebilirsin. Monsieur Verne. Zürih Emanet Bankası'nın gece müdürü telefonda başkanın sesini duyunca rahatladı. Nereye gittiniz efendim? Polis burada, herkes sizi bekliyor. Başkan sıkıntılı bir sesle, küçük bir sorunum vardı dedi. Acilen yardımınıza ihtiyacım var. Müdür, küçük bir sorundan daha fazlası var diye düşündü. Polis bankayı tamamen kuşatmıştı. DCPJ şefinin de arama emriyle geleceği söyleniyordu. Size nasıl yardım edebilirim? 3 numaralı zırhlı kamyon, onu bulmalıyım. Müdür şaşırmıştı. Dağıtım çizelgesine baktı. Burada, yükleme havuzunda. Aslında hayır, orada değil. Kamyonu polis tarafından aranan 2 kişi çaldı. Ne? Dışarı nasıl çıktılar? Telefonda ayrıntılardan söz edemem. Ama şu anda banka açısından talihsiz olabilecek bir durumla karşı karşıyayız. Ne yapmamı istiyorsunuz? Kamyonun acil durum vericisini devreye sokmanı istiyorum. Gece müdürü odanın karşı tarafındaki Logec kontrol kutusuna baktı. Bankanın bütün kamyonlarında pek çok zırhlı arabada olduğu gibi bankadan harekete geçirilebilen uzaktan kumandalı bir telsiz sistemi vardı. Müdür bunu yalnızca bir kez bir kaçırılma olayının ardından kullanmak zorunda kalmıştı. Sistem kusursuz bir şekilde işlemişti. Kamyonun yerini tespit edip yetkililere bildirmişti. Ama müdür bu gece başkanın daha da tedbirli davranmak istediğini fark ediyordu. Logec sistemini devreye soktuğum anda yetkililer bir sorunumuz olduğundan haberdar olacaktır. Farkındasınız değil mi? Verne bir an sustu. Biliyorum. Ama yine de bunu yap. 3 numaralı kamyon, bekliyorum. Kamyonun yerini tespit eder etmez bana bildirmeni istiyorum. Tabii efendim. 30 saniye sonra 40 kilometre ötedeki zırhlı kamyonun yük kasasının altındaki gizli vericinin ışığı yandı. Eve doğru ilerlerlerken Sophie biraz gevşediğini hissetti. Hem artık yolda olmamak iyiydi, hem de nazik bir yabancının sahip olduğu bu malikaneden daha güvenli bir sığınak bulamazlardı. Bu arada evdeki ışıklar yanmıştı. Langdon kamyonu ön kapıya kadar götürmeyip yeşillikler arasına park etti. Yoldan bakıldığında fark edilmese iyi olur dedi. Lee'yi neden zırhlı araçla geldiğimiz konusunda meraklandırmaya da gerek yok. Sophie başını salladı. Kriptex'i ne yapacağız? Burada bırakamayız elbette. Ama Lee görürse ne olduğunu öğrenmek isteyecektir. Langdon merak etme dedi. Ceketini çıkarıp kutuyu sardı ve bebek gibi kucağına aldı. Yine de merak uyandırıyor. Teabing kapıyı kendisi açmaz. Salona konuğundan sonra girer. O yanımıza gelmeden ben bunu saklayacak bir yer bulurum. Bu arada seni uyarmalıyım. Teabing'in insanlara garip gelen bir espri anlayışı vardır. Sophie bu gece artık hiçbir şeyin ona garip geleceğini sanmıyordu. Tam Sophie pirinç tokmağa uzanmıştı ki kapı açıldı. Karşılarında yeni giydiği belli olan smokiniyle kravatını düzeltmeye çalışan zarif ve ciddi bir uşak duruyordu. 50'li yaşlarında olmalıydı. Yüzündeki sert ifadeden onları görmekten hiç memnun olmadığı anlaşılıyordu. Fransız aksanıyla "Sörlüğü birazdan aşağıda olacak" dedi. Giyiniyor. Konuklarının karşısına gecelikle çıkmaktan hoşlanmaz. Ceketinizi alabilir miyim? Langdon'un kolundaki cekete uzandı. Teşekkürler, böyle iyi. Siz bilirsiniz. Buradan lütfen. Uşak onları lüks mermer antreden geçirerek püsküllü abajurların hafifçe aydınlattığı, ince bir zevkle döşenmiş olan salona götürdü. İçeriye pipo tütünü, çay yaprakları, sıcak İspanyol şarabı ve eski yapının kendine özgü kokusunun karışımından oluşan bir koku hakimdi. Arka duvardaki 2 zırhın ortasında kocaman bir şömine vardı. Uşak şöminenin başına gitti, bir kibrit çakıp içine attı. Ateş hemen yanmaya başladı. Uşak ayağa kalkıp ceketini düzeltti. "Efendim, kendinizi rahat hissetmenizi istedi," dedi ve salondan çıktı. Sophie hangi antika koltuğa oturacağına karar vermeye çalışıyordu. Langdon, kriptex'i divanın altına görünmeyecek şekilde itti. Sonra ceketini giydi. Sakladığı hazinenin üzerine otururken Sophie'ye gülümsedi. Sophie de gidip onun yanına oturdu. Odadaki eski eşyalara bakınca büyük babasını hatırladı. O buraya bayılırdı mutlaka. Birden içi sızladı. Teabing kriptex'in nasıl açılacağını biliyor muydu acaba? Ona sorsak mı? Büyük babası ondan Langdon'ı bulmasını istemişti. Başka birinden hiç söz etmemişti. Ama Sophie, Robert'ın kararlarına güveniyordu. Zaten sığınacak bir yere ihtiyaçları vardı. O sırada biri, "Bay Robert!" diye seslendi. "Bakıyorum yanınızda bir bayan var." Robert ayağa kalktı. Sophie de onun yanına dikildi. Ses ikinci katın karanlığına çıkan merdivenin tepesinden gelmişti. Yukarıda yalnızca bir silüet seçiliyordu. "İyi akşamlar," dedi Robert. "Söyley, size Sophie Neveu'yu takdim ederim." "Şeref duydum." Tibbing aydınlığa çıkmıştı. "Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim," dedi Sophie. Artık adamın koltuk değneklerini görebiliyordu. "Vaktin epey geç olduğunu farkındayım." "O kadar geç ki canım, erken sayılır." Adam güldü. "Amerikalı mısınız?" Sophie hayır der gibi başını salladı. "Parisliyim."
"İngilizceniz şahane."
"Teşekkür ederim. Royal Holloway'de okudum." Anlaşıldı. Tibbing toparlayarak aşağı iniyordu. "Belki Robert size Oxford'a gittiğimi söylemiştir." Langdon'a bakıp gülümsedi. "Ama garanti olsun diye Harvard'a da başvurmuştum." Nihayet basamakların sonuna gelmişti. Elton John ne kadar şövalyeye benziyorsa o da o kadar benziyordu. Şişman ve kırmızı yüzlüydü. Gür saçları ve pırıltılı ela gözleri vardı. Pilili pantolon, yelek ve ipek gömlek giymişti. Aksayan bacağına karşın asil bir havayla yürüyordu. Langdon'ın yanına gidip elini uzattı. "Robert, kilo almışsın." Langdon güldü. "Sen de almışsın." Tibbing göbeğine hafifçe vurarak bir kahkaha patlattı. "Son günlerde en çok yemek yemekten zevk alıyorum." Sophie'ye döndü. Onun elini tutup parmaklarına doğru hafifçe üfleyerek gözlerinin içine baktı. "Lady'm?" Sophie zaman mı değiştirdiğini yoksa tımarhaneye mi geldiğini anlayamıyordu. Langdon'a baktı. O sırada uşak içeri girip elindeki çay tepsisini masaya yerleştirdi. "Tibbing, bu Remy Legaludek," dedi. "Uşağım." Uşak başını hafifçe eğip selam vererek odadan çıktı. Tibbing çaresi olmayan bir hastalıktan söz ediyormuş gibi, "Remy Lyonlu," dedi. "Ama nefis soslar yapıyor." Langdon şaşırmıştı. "Ben çalışanlarının İngiliz olacağını sanmıştım."
"Tabii ki hayır.
Fransız vergi memurlarıyla ve İngiliz bir aşçıyla çalışmayı asla istemem." Sophie'ye baktı. "Özür dilerim Mademoiselle Neveu. Ben yalnızca Fransız politikacılardan ve futbolculardan hoşlanmıyorum.
Hükümetiniz paramı çalıyor. Futbol takımınız da bizi rezil etti."
Sophie gülümsedi. Bir süre Sophie'ye bakan Tibbing sonra Langdon'a döndü.
"Anlaşılan bir şeyler olmuş. İkiniz de sarsılmış gibisiniz."
Langdon başını salladı. "Çok ilginç bir gece geçirdik Lee."
"Bundan eminim. Hiç haber vermeden kapıma geldin ve kaseden söz ettin."
"Gerçekten kaseyle ilgili söyleyeceklerim mi var yoksa beni ayağa kaldırmak için bu yalana mı başvurdun?" Divanın altındaki kripteksi düşünen Sophie, "ikisi de," dedi içinden. "Langdon, seninle Siyon tarikatı hakkında konuşmak istiyoruz," dedi. Tibbing kaşlarını kaldırdı.
"Koruyucular.
Demek mesele gerçekten kaseyle ilgiliymiş. Bir takım yeni bilgiler edindiğinizi söylememiş miydin Robert?"
"Olabilir. Bundan pek emin değiliz. Önce senden bazı bilgiler almamız işimize yarayabilir."
Tibbing parmağını salladı.
"Kurnaz Amerikalı.
Demek karşılıklı oyun oynayacağız."
"Pekala. Hizmetinizdeyim.
Size ne anlatmamı istiyorsunuz?" Langdon içini çekti. "Belki de Bayan Neveu'ye kutsal kasenin gerçek özelliklerini anlatırsın diye düşünmüştüm."
Tibbing şaşırmıştı. "Bilmiyor mu?"
Langdon başını salladı. Tibbing'in gülümsemesi yüzüne yayıldı.
"Robert, bana bir bakire mi getirdin?"
Langdon Sophie'ye baktı. "Bakire, kutsal kase hayranlarının kasenin gerçek hikayesini bilmeyenler için kullandıkları terimdir."
Tibbing atıldı.
"Hikayenin ne kadarını biliyorsun canım?" Sophie, Langdon'ın kendisine anlattıklarını özetledi.
"Hepsi bu mu?"
Tibbing, Langdon'a ayıplar gibi baktı.
"Robert, ben de senin beyefendi olduğunu sanırdım. Onu zevkin doruğuna ulaşmaktan mahrum bırakmışsın."
"Biliyorum ama düşündüm de, belki sen ve ben..." Langdon hiç hoş olmayan bu kelime oyununun uzamasından rahatsız olmuştu. Tibbing ise pırıltılı bakışlarını Sophie'ye dikmişti. "Sen bir kase bakiresisin canım. Bana güven. İlk deneyimini asla unutmayacaksın." Sophie divanda Langdon'ın yanında oturuyor, çayla küçük çöreklerin tadını çıkarıyordu. Tibbing şöminenin önünde volta atıyordu.
Kutsal kase, dedi vaaz verir gibi bir sesle. Çoğu kişi bana onun yerini sorar. Korkarım bu soruyu asla cevaplayamayacağım. Sophie'ye baktı. Asıl soru, kutsal kasenin ne olduğudur. Kaseyi tam olarak anlayabilmek için önce İncil'i anlamalıyız. Yeni ahiti ne kadar iyi biliyorsun? Sophie omuz silkti. Peki bilmiyorum. Beni Leonardo da Vinci'ye tapan bir adam büyüttü. Tibing hem şaşırmış hem de memnun olmuş gibiydi. Aydınlanmış ruh. Şahane. Öyleyse Leonardo da Vinci'nin kutsal kase sırrını saklayanlardan biri olduğunu ve yapıtlarında bununla ilgili ipuçları verdiğini biliyorsundur. Robert bunu anlattı, evet. Da Vinci'nin yeni ahit hakkındaki görüşlerini biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Odanın sonundaki kitaplığı işaret eden Tibing'in gözleri parlıyordu. Robert, rica etsem getirir misin en alt rafta? La Storia di Leonardo. Langdon kitabı getirip masaya bıraktı. Tibing kitabı Sophie'ye doğru çevirdi. Ağır kapağı açıp iç kapaktaki alıntıları gösterdi. Da Vinci'nin polemikler ve spekülasyonlar hakkındaki defterinden, dedi bir alıntıyı işaret ederek. Bunun konumuzla ilgili olduğunu fark edeceksin. Sophie okudu. Pek çok kişi aptal kalabalığı kandırarak yanılsamalardan ve uydurma mucizelerden kazanç elde etmiştir. Leonardo da Vinci. İşte bir tane daha, dedi Tibing bir başka alıntıyı göstererek. Kör cahillik bizi yanlış yerlere götürür. Ey zavallı ölümlüler, gözlerinizi açın. Leonardo da Vinci. Sophie ürperdiğini hissetti. Da Vinci İncil'den mi söz ediyor? Tibing başını salladı. Leonardo'nun İncil hakkındaki duyguları doğrudan kutsal kase ile ilişkiliydi. Aslında Da Vinci gerçek kaseyi resmetmişti. Bunu size daha sonra göstereceğim ama önce İncil'den konuşmalıyız. Tibing gülümsedi. İncil hakkında bilmen gereken her şeyi katedral üyesi Dr. Martin Percy'den öğrenebilirsin. Genzini temizledi. İncil cennetten faksla inmedi. Anlayamadım. İncil Tanrı'nın değil insanın ürünüdür canım. İncil mucizevi bir şekilde gökten inmedi. İnsan onu kargaşa içinde geçen zamanların tarihsel kaydını tutmak için yarattı. Sonra sayısız tercüme ve ekleme yapıldı. Tarihçiler hiçbir zaman kitabın tam şeklini bulamadı. Anladım. İsa Mesih, insanlar üzerinde son derece etkili olabilen bir kişiydi. Belki de dünyanın en gizemli ve en çok ilham veren lideriydi. Vahiy alan bir Mesih olarak kralları devirdi. Milyonlara ilham verdi, yeni felsefeler buldu. Kral Süleyman ve Kral Davut'un soyundan geldiği için Yahudi krallığı tahtında hak iddia edebiliyordu. Senin de bildiğin gibi hayatı binlerce müridi tarafından kaleme alındı. Tibing çayından bir yudum aldı. Yeni ahit için 80'den fazla İncil oluşturuldu. Ama bunlardan birkaçı kabul edildi. Hangi İncillerin kabul edileceğine kim karar verdi diye sordu Sophie. Bu Hristiyanlığın temel ironisidir. Bugün bildiğimiz şekliyle İncil, Pagan Roma İmparatoru Büyük Konstantin tarafından yazıldı. Sophie, ben Konstantin'in Hristiyan olduğunu sanıyordum, dedi. Eh işte, diye dalga geçti Tibing. Ölüm döşeğinde karşı koyamayıp vaftiz edilene kadar bir pagan olarak yaşadı. Konstantin zamanında Roma'nın resmi dini güneşe tapınmaydı. Sol Invictus mezhebi ya da yenilmez güneş. Konstantin başrahipti. Roma'da yeni bir dini akımın yayılması onun için talihsizlik olmuştu. Çarmıha gerilmesinden 3 asır sonra İsa'nın müritlerinin sayısı katlanarak artıyordu. Hristiyanlarla paganlar savaşmaya başlamıştı. Roma 2'ye bölünecek duruma gelmişti. Konstantin bir şeyler yapılması gerektiğine karar verdi. 325 yılında Roma'yı tek bir din altında birleştirme kararı aldı. Bu din Hristiyanlıktı. Sophie şaşırmıştı. Neden bir pagan Hristiyanlığı seçmişti? Tibing güldü. Konstantin çok iyi bir iş adamıydı. Hristiyanlığın yükselişe geçtiğini görebiliyordu. Kazanacak ata oynadı. Tarihçiler hala Konstantin'in güneşe tapan paganları Hristiyan olmaya nasıl ikna ettiğine şaşırırlar. Konstantin, pagan sembollerini, tarihlerini ve ayinlerini Hristiyan geleneği içine yerleştirerek iki tarafında kabul edebileceği karma bir din yaratmıştı. Langdon, büyücü değişikliği, dedi. Hristiyan sembollerinde pagan dininin izleri yatsınamaz. Mısırlıların güneş çemberleri, Katolik azizlerin haleleri haline geldi. Isis'in mucizevi bir şekilde hamile kaldığı oğlu Horus'u emzirdiğini gören piktograflar, Bakire Meryem'in bebek İsa'yı emzirdiği modern imgelere dönüştü. Katolik ayinindeki piskoposluk tacı, sunak, ilahi okumak ve komünyon gibi tüm görsel unsurlar eski pagan dinlerinden alınmıştır. Ne demek istiyorsunuz? Aslında Hristiyanlık Yahudiler gibi cumartesi gününü kutsal kabul etmiştir. Ama Konstantin, kutsal günü paganların güneş kutlaması günüyle çakışması için değiştirmiştir. Bugün kilise cemaatinin büyük bölümü bunu bilmeden pazar ayinine gider. Sophie'nin kafası karışmıştı. Bunların kaseyle ilgisi var mı? Var tabii, anlatıyorum işte. Dinlerin birbirine karıştığı bu dönemde, Konstantin kendini yeni Hristiyan geleneğini güçlendirmek zorunda hissetti. Nikaya Konseyi diye bilinen ünlü ekümenik toplantısını düzenledi. Bu toplantıda Hristiyanlığın birçok yönü tartışıldı. Oylama yapıldı. Paskalya tarihi, piskoposların rolü, ayinlerin yönetimi ve elbette İsa'nın tanrısallığı ele alındı. Anlayamadım. Tanrısallığı mı? O zamana kadar İsa, müritleri tarafından ölümlü bir peygamber olarak kabul ediliyordu. Büyük ve güçlü bir insandı ama sonuçta insandı işte, bir ölümlüydü. Tanrı'nın oğlu değil miydi? Doğru. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olması Nikea Konseyi'nde önerilmiş ve oylamaya sunulmuştu. Bir dakika. İsa'nın tanrısallığının bir oylamanın sonucu olduğunu mu söylüyorsunuz? Buna oy birliğiyle karar verildi. Yine de İsa'nın tanrısallığını kabul etmek, Roma İmparatorluğu'yla yeni Vatikan üssünü birleştirme konusunda önemli rol oynamıştı. Konstantin, İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak kabul edince, onu insan dünyasının dışında bir ilaha, gücü inkar edilemez bir varlığa dönüştürmüştü. Böylece paganların Hristiyanlığa karşı çıkmalarını engellemişti. İsa'nın müritlerinin kendilerini yalnızca kutsal bir kanal aracılığıyla bağışlamaları sağlanmıştı. Bu kanal, Katolik Roma Kilisesi'ydi. Sophie Langdon'a baktı. Langdon başını sallayarak söylenenleri onayladığını belirtti. Tibing devam etti. Bütün mesele güçtü. İsa'nın Mesih olması, kilisenin ve devletin işleyişi açısından çok önemliydi. Birçok alim, kilisenin İsa'yı asıl müritlerinden çaldığını, insanlığa getirdiği mesajı kaçırdığını, anlaşılmaz bir tanrısallık örtüsüne sardığını, kendi gücünü yaymak için bunu kullandığını iddia etmektedir. Ben de bu konuda kitaplar yazdım. Dindar Hristiyanlar her gün size nefret mektupları gönderiyordur herhalde. Neden yollasınlar? Eğitimli Hristiyanların büyük bölümü kendi inançlarının tarihini biliyor. İsa gerçekten büyük ve güçlü bir adamdı. Konstantin'in politik manevraları onun hayatının ihtişamını gölgelemez. Hiç kimse İsa'nın sahtekar olduğunu söylemiyor. Ya da onun dünyayı etkisi altına aldığını ve milyonlara daha iyi bir yaşam sürmeleri için ilham verdiğini inkar etmiyor. Biz Konstantin'in İsa'nın etkisinden ve öneminden yararlandığını söylüyoruz. Bunu yaparken Hristiyanlığa bugünkü şeklini kazandırdı. Sophie önündeki sanat kitabına baktı. Da Vinci'nin kutsal kase resmini görmek için sabırsızlanıyordu. Tibing, işte düğün burada diye devam etti. Konstantin İsa'nın ölümünden yaklaşık 4 asır sonra, onun statüsünü yükselttiği için onun hayatını ölümlü bir adam olarak anlatan çok sayıda belge vardı. Konstantin, tarih kitaplarını yeniden yazmanın cesaret gerektirdiğini biliyordu. Hristiyan tarihinin en büyük anı böylece ortaya çıktı. Tibing durup Sophie'ye baktı. Konstantin, İsa'nın insani özelliklerini dile getiren İncil'leri yok sayan ve onu Tanrı gibi yücelten yeni bir İncil yazılmasını istedi. Eski İncil'ler yasaklandı ve toplatılıp yakıldı. İlginç bir not diye ekledi Langdon. Konstantin'in yazdırdığı İncil'i değil de eskilerini seçenler kafir ilan ediliyorlardı. İsa'nın asıl tarihini seçenler dünyanın ilk kafirleriydi. Tibin konuşmasını sürdürdü. Tarihçilerin şansına Konstantin'in yok etmeye çalıştığı İncil'lerden bazıları günümüze kadar gelmeyi başardı. 1950'lerde Yahuda çölünde Kumran yakınlarında Lut Gölü yazmaları bulundu. 1945'te de Nakhammani'deki Kıpti yazmaları ele geçti. Bu belgelerde hem kutsal kasenin gerçek hikayesi anlatılıyor, hem de İsa'nın peygamberliği insani terimlerle anlatılıyordu. Yanlış bilgilendirme geleneğini sürdüren Vatikan, bu belgelerin bulunduğunun duyulmasını engellemek için çok çaba harcadı. Tabii bu çok doğaldı. Belgeler, tarihi anlaşmazlıkları ve uydurmacaları ortaya koyuyor, yeni İncil'in siyasi çıkarları hedefleyen kişiler tarafından derlenip düzenlendiğini ileri sürüyordu. İsa'nın tanrısallığını ve etkisini kendi güçlerini artırmak için kullanıyorlardı. Sözü Langdon aldı. Yine de modern kilisenin bu belgeleri saklama çabaları, İsa'ya yönelik yerleşik ve içten bir bakış açısından kaynaklanıyordu. Vatikan, bu belgelerin sahte kanıttan başka bir şey olmadığına inanan dindar adamlardan oluşuyordu. Tibbing, kıkırdayarak Sophie'nin karşısındaki iskemleye oturdu. Gördüğün gibi, profesörümüz Roma'ya karşı benden daha hassas. Yine de modern papazların bu belgelerin sahte kanıt olduğuna inandıkları konusunda haklı. Bu anlaşılabilir. Konstantin'in İncil'i asırlarca onların gerçeği oldu. Hiç kimse bir düşünceye o düşüncenin esaslarını ortaya koyan kişiden daha fazla inanamaz. Bizim atalarımızın tanrılarına taptığımızı söylemeye çalışıyor dedi Langdon. Ben atalarımızın bize İsa hakkında öğrettiği hemen her şeyin yanlış olduğunu söylemeye çalışıyorum diye itiraz etti Tibbing. Tıpkı kutsal kase hakkında anlatılan hikayeler gibi. Sophie bir kez daha önündeki Da Vinci alıntısına baktı. Kör cahillik bizi yanlış yerlere götürür. Ey zavallı ölümlüler, gözlerinizi açın. Tibbing kitabı açtı. Son olarak sana Da Vinci'nin kutsal kase resmini göstermeden önce şuna bir bakmanı istiyorum. İki sayfayı kaplayan renkli bir resim açmıştı. Sanırım bu freski tanımışsındır. Şaka yapıyor herhalde. Sophie tüm zamanların en ünlü freskine, son akşam yemeğine, efsanevi Da Vinci resmine bakıyordu. Yıpranmış freskte İsa aralarından birinin kendisine ihanet edeceğini açıkladığı sırada İsa ve havarileri resmedilmişti. Tabii bu freski biliyorum. Öyleyse belki de benimle küçük bir oyun oynarsın. Gözlerini kapatır mısın? Sophie pek istemeyerek gözlerini kapattı. Tibbing, İsa nerede oturuyor diye sordu. Ortada. Güzel. Peki İsa ve havarileri hangi yiyeceği kırıp yiyorlar? Ekmek, kesinlikle. Şahane. İçecekleri ne? Şarap, şarap içmişlerdi. Harika. Son soru. Masada kaç şarap bardağı var? Sophie, bunun şaşırtmacalı bir soru olduğunu fark ederek duraksadı. Ve yemekten sonra İsa şarap kadehini aldı ve bunu havarileriyle paylaştı. Bir tane dedi. Kadeh. İsa'nın kadehi. Kutsal kase. İsa tek bir kadehi havarilerine geçirmişti. Bugünkü Hristiyanların komünyon törenlerinde yaptığı gibi. Tibbing içini çekti. Gözlerini aç. Sophie gözlerini açtı. Tibbing memnun memnun gülümsüyordu. Sophie resme baktı ve İsa da dahil olmak üzere masadaki herkesin bir şarap bardağı olduğunu görünce şaşırdı. 13 bardak. Üstelik bardaklar küçüktü, sapsız ve camdan yapılmıştı. Resimde kadeh yoktu, kutsal kase yoktu. Tibbing'in gözleri parlıyordu. Hem İncil'de hem de standart kase efsanesinde bu anın kutsal kasenin ortaya çıktığı an olarak anlatılması garip değil mi? Anlaşılan Da Vinci İsa'nın kadehini resmetmeyi unutmuş. Sanat alimleri bunu fark etmişlerdir mutlaka. Da Vinci'nin bu resimde çoğu alimin görmediği veya görmezden geldiği ne anomalilere yer verdiğini duysan hayret edersin. Bu fresk aslında kutsal kase gizeminin anahtarıdır. Da Vinci son akşam yemeğinde her şeyi gözler önüne sermiştir. Sophie hevesle resmi inceledi. Bu fresk bize kasenin gerçekte ne olduğunu anlatıyor mu? Tibbing ne olduğunu değil diye fısıldadı. Kim olduğunu. Kase bir nesne değildir. O aslında bir kişidir. Sophie bir süre Tibbing'e baktı. Sonra Langdon'a döndü. Kutsal kase bir insan mı? Langdon başını salladı. Aslında bir kadın. Sophie'nin yüzündeki boş ifadeden iyice alt üst olduğu anlaşılıyordu. Kendi de bunu ilk kez duyduğunda buna benzer bir tepki göstermişti. Ancak kasenin ardındaki sembolleri anladıktan sonra dişi bağlantısı netleşmişti. Tibbing de benzer şekilde düşünüyordu. Robert, belki de artık bir simge bilimcinin durumu netleştirme zamanı gelmiştir. Masadan bir kağıt aldı ve Langdon'un önüne koydu. Langdon cebinden bir kalem çıkardı. Sophie, çağdaş dişi ve erkek ikonlarını biliyor musun? Bilindik erkek ve dişi sembollerini çizdi. Sophie, elbette dedi. Langdon, alçak sesle devam etti. Bunlar orijinal erkek ve dişi sembolleri değil. Çoğu kişi erkek sembolünün kalkan ve mızraktan, dişi sembolünün ise güzelliği yansıtan bir aynadan türetildiğini düşünür ve yanılır. Aslında bu semboller Tanrı gezegen Mars ve Tanrıça gezegen Venüs için kullanılan astronomi sembollerinden gelmektedir. İlk semboller çok daha basitti. Langdon kağıda başka bir ikon çizdi. Bu sembol erkeğin orijinal ikonudur dedi. Gelişmemiş bir penis. Sophie çok yerinde dedi. Langdon devam etti. Bu ikon bıçak ağzı olarak bilinir ve saldırganlıkla erkekliği temsil eder. Aslında bu penis sembolü günümüzde askeri üniformalarda rütbe nişanı olarak kullanılıyor. Doğru. Tibbin güldü. Ne kadar çok penisin varsa rütben o kadar yüksektir. Dişi sembolü de tahmin edeceğin gibi tam tersidir dedi Langdon. Kağıda başka bir sembol çizdi. Buna kadeh denir. Sophie başını kaldırıp baktı. Şaşkın görünüyordu. Langdon onun bağlantıyı anladığını fark etmişti. Kadeh bir kaseye ya da tasa benzer. Ama daha da önemlisi kadın rahmini andırır. Bu sembol dişilik kadınlık ve doğurganlıkla ilgilidir. Sophie efsane bize kutsal kasenin bir kadeh olduğunu söylüyor. Ama kasenin kadeh olarak tanımlanması kutsal kasenin gerçek yapısını korumak için geliştirilmiş bir alegoriydi. Yani efsane kadehi çok daha önemli bir şey için metafor olarak kullanmıştı. Bir kadın dedi Sophie. Kesinlikle. Langdon gülümsüyordu. Kase aslında eski bir kadınlık sembolüdür. Kutsal kase kutsal dişiyi ve elbette şimdi kilise tarafından tamamen yok edilmiş olan tanrıçayı temsil eder. Kadının gücü ve hayat verebilme yetisi bir zamanlar kutsaldı. Ama erkek egemen kilisenin yükselişi açısından tehdit oluşturuyordu. Bu yüzden kutsal dişi şeytanlaştırıldı. Günahkar olduğu söylendi. Havva'nın elmayı yiyerek insan ırkına çöküş yaşattığı ilk günah kavramını yaratan tanrı değil insandı. Bir zamanlar hayat veren kutsal kadın artık düşmandı. Tibbing şunu da eklemeliyim dedi. Hayat veren kadın kavramı ilk dinin temelini oluşturur. Çocuk doğurmak mistik ve güçlüdür. Ancak Hristiyan felsefesi biyolojik gerçeği görmezden gelmiş, dişinin yaratıcı gücünü sahiplenmiş ve yaratıcının olduğunu söylemiştir. Havva'nın Adem'in kaburgasından yaratıldığı söylenir. Kadın erkeğin yan ürünü gibidir. Üstelik günahkardır. Başlangıç Tanrı için sonun başlangıcı olmuştur. Langdon, kase kayıp tanrıçanın sembolüdür dedi. Hristiyanlık ortaya çıktığında eski pagan dinleri hemen yok olmadı. Kayıp kaseyi arayan şövalye efsaneleri gerçekte kayıp kutsal dişinin arandığını anlatan yasak hikayelerdi. Kadehi aradıklarını iddia eden şövalyeler, kendilerini kadınlara boyun eğdiren, tanrıçaları dışlayan, inanmayanları yakan ve paganların kutsal kişiye saygı göstermesini yasaklayan bir kiliseden korumak için şifreli konuşuyorlardı. Sophie başını salladı. Üzgünüm, siz kutsal kasenin bir kişi olduğunu söylediğinizde onun gerçek bir insan olduğunu sanmıştım. Öyle zaten dedi Langdon. Tibbing heyecanla atıldı. Ama herhangi bir kadın değil. Çok güçlü bir sır taşıyor. Bu sır o kadar güçlü ki açıklandığında Hristiyanlığın temelini sarsacağı söyleniyor. Sophie de iyice heyecanlanmışa benziyordu. Bu kadın tarihte tanınmış biri mi? Oldukça. Tibbing koltuk değneklerini alıp koridora doğru yürüdü. Sizin için bir sakıncası yoksa başka bir odaya geçelim. Size Da Vinci'nin onu resmettiği yapıtını göstermekten onur duyarım. Mutfakta uşak Remy Le Galudec televizyonun önünde sessizce duruyordu. Haber kanalı bir kadınla adamın fotoğraflarını gösteriyordu. Biraz önce Remy'nin çay servisi yaptığı kişilerdi bunlar. Teğmen Colette, Zürih Emanet Bankası'nın önündeki barikatta duruyor ve Faş'ın arama emriyle gelmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü merak ediyordu. Bankacıların bir şey sakladığı belliydi. Langdon'la Neven'in bankaya geldiklerini ve hesap bilgilerini bilmedikleri için geri çevrildiklerini söylemişlerdi. O zaman neden içeri girip bakmamıza izin vermiyorlar? Sonunda Colette'in cep telefonu çaldı. Louvre'daki komuta merkezinden aranıyordu. Arama emrini hala çıkaramadınız mı? Karşısındaki memur bankayı boş ver dedi. Yeni bir ipucu bulduk. Langdon ve Neven'in nerede saklandığını belirledik. Colette arabasının üzerine oturdu. Dalga geçiyorsun. Banyo'da bir adres. Versailles yakınlarında. Faş biliyor mu? Henüz bilmiyorum. Şu anda önemli bir telefon görüşmesi yapıyor. Ben yola çıkıyorum. Faş uygun olduğunda beni arasın. Colette adresi alıp arabasına bindi. Bankadan uzaklaşırken Langdon'ın yerini DCPJ'ye kimin ihbar ettiğini sormayı unuttuğunu fark etti. Gerçi önemli değildi. Colette şüpheciliğinin ve kırdığı potların bedelini ödeme şansını yakalamıştı. Meslek hayatının en önemli tutuklamasını gerçekleştirecekti. Colette, kendisine eşlik eden 5 arabaya telsizle uyarıda bulundu. Siren çalmayın. Langdon geldiğimizi anlamamalı. 40 kilometre ötede siyah bir Audi bir tarlanın kenarında gölgeler arasına park etmişti. Silas arabadan inip karşısındaki muhteşem yapıyı çevreleyen demir parmaklıklara baktı. Alt katta bütün ışıklar yanıyordu. Bu saatte garip bir durum diye düşündü. Gülümsedi. Öğretmenin verdiği bilgi doğruydu demek. Bu evden kilit taşını almadan çıkmayacağım diye yemin etti. Piskoposun ve öğretmenin yüzünü kara çıkarmayacağım. 13 mermilik şarjörünü kontrol ettikten sonra silahını parmaklıkların arasından çimenliğe attı. Sonra parmaklıkları kavrayıp kendini yukarı çekti ve diğer tarafa atladı. Keçe kemerinin verdiği acıyı umursamadı. Silahını alıp yokuş yukarı yürümeye başladı. Sophie daha önce hiç Tübingen'inki gibi bir çalışma odası görmemişti. Kocaman bir odaydı burası. Hem fizik laboratuvarına, hem kütüphaneye, hem de bit pazarına benziyordu. 3 avizeyle aydınlatılıyordu. İçerisi kitaplar, sanat yapıtları, elektronik aletler, fotokopi makineleri, bilgisayar parçalarıyla tıklım tıklımdı. Tübing odaya girerken utanmış görünüyordu. Burası balo salonuydu dedi. Dans konusunda pek yetenekli değilim de. Zaten hayatımın tek aşkı gerçeği öğrenme arzusu oldu. Sangreal'de en sevdiğim metresim. Kutsal kase bir kadın diye düşündü Sophie. Kafası karmakarışıktı. Siz de kutsal kase olduğunu iddia ettiğiniz kadının bir resminin olduğunu söylemiştiniz. Evet. Ama bu kadının kutsal kase olduğunu ben iddia etmiyorum. İsa'nın kendisi bunu söylüyor. Sophie, sözünü ettiğiniz tablo hangisi diye sordu. Tübing unutmuş gibi yaptı. Kutsal kase, Sangreal, kadeh. Birden arkasındaki duvara döndü. Bu duvarda son akşam yemeğinin bir baskısı vardı. İşte. Ama bu bana biraz önce gösterdiğiniz resmin aynısı. Sophie bir şeyleri anlamadığını hissetti. Tübing göz kırptı. Biliyorum. Ama büyük hali çok daha heyecan verici. Sence de öyle değil mi? Sophie yardım ister gibi Langdon'a baktı. Benim aklım iyice karıştı. Langdon gülümsedi. Anlaşılan kase son akşam yemeğinde gerçekten görünüyor. Leonardo onu tabloya dikkat çekecek biçimde dahil etmiş. Bir dakika dedi Sophie. Bana kutsal kasenin bir kadın olduğunu söylemiştiniz. Ama son akşam yemeği 13 erkeğin olduğu bir tablo. Öyle mi dedi Tübing. Yakından bak istersen. Sophie tabloya yanaşıp 13 figüre baktı. Ortada İsa vardı. Sağında ve solunda 6'şar havari oturuyordu. Hepsi erkek dedi. Ya. Tübing ona baktı. İsa'nın sağında, onur koltuğunda oturana ne diyorsun peki? Sophie, İsa'nın yanındaki figürün yüzüne ve bedenine şaşkınlıkla baktı. Uzun kızıl saçları, narin elleri ve göğüsleri vardı figürün. Hiç kuşkusuz bir kadındı bu. Bu bir kadın diye bağırdı. Tübing güldü. Sürpriz, sürpriz. İnan bana, ortada bir hata yok. Leonardo cinsiyetler arasındaki ayrımı resmetmekte çok ustaydı. Sophie İsa'nın yanında oturan kadından alamıyordu gözlerini. Son akşam yemeğinde 13 erkek olması gerekiyor. Bu kadın kim? Daha önce bu klasik tabloyu defalarca görmüştü ama bu çelişkiyi hiç fark etmemişti. Herkesin gözünden kaçıyor dedi Tübing. Bu sahne hakkındaki görüşlerimiz öylesine sabit ki zihnimiz gözlerimizin çelişkiyi görmesine engel oluyor. Buna skotoma denir diye ekledi Langdon. Beyin güçlü semboller söz konusu olduğunda bunu yapabiliyor. Kadını gözden kaçırmış olmanın bir nedeni de şu dedi Tübing. Sanat kitaplarındaki fotoğrafların çoğu 1954 yılından önce çekilmiştir. O zamanlar ayrıntılar hala kir tabakalarının altında saklıydı. 18. yüzyılda resmin üzerinde beceriksiz restoratif çalışmalar yapıldı. Şu anda fresk ilk hali kadar temiz durumda. Resmi işaret etti. Bak. Sophie resme yaklaştı. İsa'nın yanında oturan kadın gençti. Dindar bir ifadeye ve ciddi bir yüze sahipti. Ellerini kavuşturmuştu. Kiliseyi bir başına parçalayacak olan kadın bu mu? Kim bu diye sordu. O Magdalalı Meryem diye karşılık verdi Tübing. Fahişe mi? Tübing bu sözcük onu çok incitmiş gibi içini çekti. Magdalalı Meryem öyle değildi. Bu talihsiz etiket ona kilisenin başlattığı karalama kampanyası yüzünden yapıştırıldı. Kilise onun tehlikeli sırrını, yani kutsal kase olarak rolünü örtbas etmek için onu karalamak zorundaydı. Rolünü mü? Tibing, dediğim gibi diye devam etti. Eski kilise bütün dünyayı ölümlü İsa'nın tanrısal olduğuna inandırmak zorundaydı. Bu nedenle İsa'nın dünyevi özelliklerini anlatan tüm surelerin İncil'den çıkarılması gerekiyordu. Ancak eski editörler için surelerde sürekli tekrarlanan dünyevi bir tema can sıkıcıydı. Magdalalı Meryem. Daha da önemlisi onun İsa ile evliliği. Anlayamadım. Sophie bir Langdon'a bir Tibing'e baktı. Bu tarihi kanıtlara dayanıyor dedi Tibing. Da Vinci de kesinlikle bu gerçeğin farkındaydı. Son akşam yemeği Magdalalı Meryem ile İsa'nın bir çift olduğunu bakanın yüzüne haykırıyor adeta. Sophie freskeye yeniden baktı. İsa ile Magdalalı Meryem'in giysilerinin neredeyse birbirinin aynı olduğunu fark ettin mi? Dedi Tibing. Sophie büyülenmiş gibiydi. Giysilerin renkleri yer değiştirmişti. İsa kırmızı elbise ve mavi pelerin, Magdalalı Meryem ise mavi elbise ve kırmızı pelerin giymişti. Yin ve Yang. İşin daha da tuhaf kısmı şu, dedi Tibing. İsa ve eşi kalçadan birleşmiş görünüyorlar. Ve aralarında açıkça tanımlanmış negatif boşluğu oluşturmak istercesine geriye doğru yaslanmışlar. Sophie boşluğu görmüştü. Resmin odak noktasındaki şekil çok belirgindi. Bu daha önce Langdon'ın kase, kadeh ve kadın rahmi için çizdiği semboldü. Son olarak dedi Tibing, İsa ve Magdalalı Meryem'i insan değil de kompozisyon unsurları olarak görürsen, başka bir şeklin ortaya çıktığını fark edersin. Durdu. Alfabede bir harf. Sophie ilk bakışta gördü. Hatta bir anda resimde görebildiği tek şey bu harf oldu. Resmin ortasında kocaman bir M harfi göze çarpıyordu. Tesadüf olamayacak kadar mükemmel değil mi? Dedi Tibing. Sophie çok şaşkındı. Neden orada peki? Tibing omuz silkti. Komplo teorisyenleri bu harfin matrimonyo ya da Magdalalı Meryem'i temsil ettiğini söylüyorlar. Aslında hiç kimse bundan emin değil. Kesin olan tek şey gizli M harfinin kazara olmadığı. Kaseyle ilgili çok sayıda yapıtta saklı bir M harfi vardır. Ama tabii en belirgin M harfi, Siyon tarikatının eski büyük ustası olan Jean Cocteau tarafından yapılan ve Londra'da bulunan Parisli Meryem'de görülmektedir. Sophie bir an düşündü. İsa ile Magdalalı Meryem'in evli olduğunu kanıtladığı iddia edilemese de, gizli M harfleri çok heyecan verici bence dedi. Tibing, kitapların yığılı olduğu masaya gitti. Hayır, hayır. Daha önce de söylediğim gibi, İsa ile Magdalalı Meryem'in evliliği, tarihi kayıtların bir parçası. Kitapları karıştırmaya başladı. Üstelik, İsa'nın evli bir adam olması, İncil'deki onun bekar olduğuna yönelik görüşten çok daha mantıklı. Neden? Tibing, kitabını ararken Langdon araya girdi. Çünkü İsa Yahudiydi. O günkü sosyal düzende, Yahudi bir erkeğin bekar olmasını yasaklıyordu. Yahudi geleneklerine göre bekarlık ayıptı. Yahudi baba, oğluna uygun bir eş bulmakla yükümlüydü. İsa evli olmasaydı, İncil'deki ayetlerden en azından biri bunu söylerdi ve normal karşılanmayan bekarlığı için bir açıklama getirirdi. Tibing, kocaman bir kitabı kendine çevirdi. Kitabın üzerinde Gnostik ilahileri yazıyordu. Tibing kitabı açtı. Langdon ve Sophie de onun yanına gittiler. Sophie, eski belgelerden alınmışa benzeyen büyütülmüş yazıların fotoğraflarını görüyordu. Eski yazıyı tanımamıştı. Ama yan sayfalarda çevirileri vardı. Bunlar daha önce sözünü ettiğim Nag Hammadi ve Lut Gölü belgelerinin fotokopileri dedi Tibing. En eski Hristiyan kanıtları. Ne yazık ki İncil'deki ayetlerle uyuşmuyorlar. Bir bölümü işaret etti. Filipos suresi başlamak için en uygun yer. Sophie bölümü okudu. Kurtarıcının yoldaşı Magdalalı Meryem'dir. İsa onu bütün müritlerinden çok sever ve onun sol ağzından öperdi. Diğer müritler buna bozulurlar ve onaylamadıklarını ifade ederlerdi. Ona, neden onu hepimizden çok seviyorsun derlerdi. Sophie bunları okuyunca şaşırmıştı. Ama kesin bir sonuca da varamamıştı. Evlilikten hiç söz etmiyor. Tibing gülümseyerek ilk satırı işaret etti. Yoldaş kelimesi o zamanlar eş anlamında kullanılıyordu. Langdon başını sallayarak onayladı. Sophie ilk satırı tekrar okudu. Kurtarıcının yoldaşı Magdalalı Meryem'dir. Tibing kitabı karıştırıp diğer bölümleri gösterdi. Magdalalı Meryem'le İsa'nın romantik bir ilişkisinin olduğunu öğrenen Sophie çok şaşırmıştı. Bu bölümleri okurken küçüklüğünde büyük babasının kapısını yumruklayan öfkeli papazı hatırlamıştı. Papaz kapıyı açan Sophie'ye ters ters bakmış ve "Burası Jacksonier'in evi mi?" diye sormuştu. "Yazdığı bu yazı hakkında onunla konuşmak istiyorum." Papazın elinde gazete vardı. Sophie büyük babasını çağırmıştı. İki adam çalışma odasına geçip kapıyı kapatmışlardı. "Büyük babam gazeteye bir şey mi yazdı?" Sophie mutfağa koşmuş, sabah gazetesini karıştırmıştı. İkinci sayfada bir makalede büyük babasının adını görmüştü. Okuduklarının tümünü anlamamıştı. Ama papazların baskısı altında olan Fransız hükümetinin, İsa'nın Magdalalı Meryem adında bir kadınla cinsel ilişki yaşadığını anlatan bir Amerikan filmini yasakladığı anlatılıyordu. Büyük babası kilisenin küstahça davrandığını ve filmi yasaklamakla hata ettiğini söylüyordu. Papaz kızmakta haklıymış diye düşündü Sophie. Pornografi, dine saygısızlık diye bağırmıştı papaz. Çalışma odasından öfkeyle çıkıp kapıya koşmuştu. Bunu nasıl onaylarsın? Martin Scorsese denen Amerikalı Tanrı'ya küfrediyor. Kilise Fransa'da onun bu şekilde şöhret kazanmasına izin vermeyecek. Kapıyı çarparak kapatmıştı. Büyük babası mutfağa geldiğinde Sophie'yi elinde gazeteyle kaşlarını çatmış halde bulmuştu. Çok hızlısın. Sophie, sen İsa'nın kız arkadaşının olduğunu mu düşünüyorsun diye sordu. Hayır canım. Ben kilisenin bize hangi görüşleri benimseyip benimsemeyeceğimizi söyleyemeyeceğini söylüyorum. İsa'nın kız arkadaşı var mıydı? Büyük babası bir süre susmuştu. Olsa çok mu kötü olurdu? Sophie bir an düşünmüş sonra omuz silkmişti. Benim umurumda olmazdı. Retiebing hala anlatıyordu. Seni İsa ve Magdalena'nın birlikteliğine ilişkin diğer bilgilerle sıkmayacağım. Modern tarihçiler bunu en ince ayrıntısına kadar araştırdılar. Yine de bir şeyi bilmek isterim. Bir bölüm gösterdi. Bu Magdalalı Meryem suresinden. Sophie böyle bir sure olduğunu bilmiyordu. Bölümü okudu. Ve Petros dedi ki, kurtarıcı biz bilmeden gerçekten bir kadınla mı konuştu? Hepimiz o kadını mı dinleyeceğiz? Onu bize tercih mi etti? Ve Levi cevap verdi. Peter, sen her zaman öfkeli oldun. Şimdi de kadınla bir rakip gibi uğraştığını görüyorum. Eğer kurtarıcı ona değer vermişse, sen kim oluyorsun da ona karşı çıkıyorsun? Elbette kurtarıcı onu çok iyi tanıyor. Bu yüzden onu bizden çok sevdi. Sözünü ettikleri kadın Magdalalı Meryem dedi Tibing. Petros onu kıskanıyor. Çünkü İsa Mary'i tercih etmişti. Yalnızca bu değil, işin içinde sevgiden daha fazlası vardı. Surenin bu bölümünde İsa yakında yakalanıp çarmıha gerileceğinden kuşkulanır. Bu yüzden Magdalalı Meryem'e kendisi öldükten sonra kiliseyi nasıl sürdürmesi gerektiğine ilişkin talimatlar verir. Sonuç olarak bir kadının gerisinde kaldığı için kızan Petros bu rahatsızlığını ifade eder. Peter'in cinsiyet ayrımcılığı yaptığını söyleyebilirim. Sophie anlamaya çalışıyordu. Bu Aziz Petros, İsa'nın kilisesini üzerine kurduğu kayalık. Aynen öyle. Ama dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Değişmeden gelen bu surelere göre, İsa Hristiyan kilisesinin kuruluşuyla ilgili talimatları Petros'a değil, Magdalalı Meryem'e vermiş.